SBS Türkçe ilesiniz. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye Gündemi programında gazeteci Yavuz Doğan'la beraberiz. Yavuz Bey, Türkiye'de konuşulan tek konu Türk lirasının değer kaybı ve faizler. Son günlerde 1990'larda da halk iktisatçı olmuştu. Şimdi de öyle. 2019 başında Avustralya'ya taşındığımda ben Avustralya doları 3 liranın biraz üstündeydi. Şimdi de 11 lirayı geçmiş durumda. Kimsenin beklemediği seviyelerdeyiz. Ekonomi yönetiminin hedefini biliyor muyuz acaba?
Vallahi şu anda Türkiye'de toplumun durumu 90'ları aratmıyor doğrusu. Hemen hemen herkes, sokaktaki insan dahil olmak üzere, iktisat terimlerine hakim olmuş durumda. Mesela para politikaları kurulunu herkes biliyor. Faiz arttırımının sonuçlarına ilişkin tahminleri var. Ve iktisat terimlerine hakim durumda. İlgi çok fazla ekonomiye, doğal olarak çok fazla. Çünkü bir süredir Türkiye'de hükümet faiz indirme politikası uyguluyor. Bütün dünyada bunun tam tersi uygulanırken. Faizleri indirip yatırımları arttırma, aynı zamanda ihracatı arttırma, istihdamı arttırma gibi bir hedefi var. Bu hedefi ortaya koyduğunda tabii kurlardaki yükselişi de göze almış görünüyordu. Ama ne kadar yükselişi göze aldı, bu konuda net bir bilgi yok. Merkez Bankası'nın işte dolar 14 liraya yaklaştığında yaptığı bir müdahale var. Biraz geçtiğinde de yaptı aynı şekilde müdahaleyi. Yaklaşık 5 milyar dolar harcadı ama o müdahale herhangi bir sonuç vermedi. Hükümet acaba 14 lirayı mı kendisine sınır olarak belirlemişti, orada tutamadı mı? Soruları da ortada kaldı. Şimdi işte bu tartışmalar devam ederken, kurlardaki artış sürerken, bu artışın raflara etkisi herkes tarafından hissedilirken, yani fiyatlar artarken, enflasyon yükselirken yine bir Merkez Bankası toplantısı geldi çattı. İktisatçılar bu toplantıya ilişkin ikiye bölündüler. Aslında reel beklenti yine faizlerin 1 puan düşürüleceği yönündeydi. Çünkü buna ilişkin işaretler daha önce verilmiş, hükümet bu yönde açıklamalar yapmıştı. Ama dolar 15 lirayı geçti. Euro 17 lirayı geçti. İngiliz poundu 20 lirayı geçti. Avustralya doları 11 lirayı geçti. Bütün bu rakamlar gidişatın pek parlak olmadığını da gösteriyordu. Bu defa biraz daha farklı davranabilir. Hükümet inadından vazgeçebilir. Faiz indirmeyi durdurabilir gibi beklenti içine giren iktisatçılar da vardı. Çünkü Rusya'dan, Macaristan'dan, İngiltere'den faiz arttırma haberleri geliyordu. Onlar da önümüzdeki dönemde enflasyonu biraz kontrol altına almak için faiz arttırarak önlem alıyorlardı. Ama o iyi niyetli beklentilerde sonuç vermedi. Faizi 1 puan daha düşürdü Merkez Bankası. 14'e indirdi. Tabii şöyle bir matematik yok. Merkez Bankası faizi indirince Türkiye'de faizler inmiyor. Merkez Bankası'nın uyguladığı faiz şu andan itibaren 14. Ama hazine piyasadan borçlanıyor, ihaleye çıkıyor. Orada hazineye borç verenler %23 faiz istiyorlar. Yani faizler pratikte düşmüş değil. Kamu bankalarında konut faizlerinde biraz indirim var. Kısa vadeli ticari faizlerde biraz indirim var. Onun dışında faizler eski halinde, her ne kadar Merkez Bankası düşürse de. Peki düşürünce ne oluyor? Düşürünce kurlar inanılmaz şekilde yukarıya çıkıyor. Yine öyle oldu. Ve artık önümüzdeki dönemde ne olacak? Ne bekliyor hükümet? Hedefi ne? Planı ne? Bu bir model mi? Hazırlığı var mı? Gibi sorular hala ortada. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı bir kere bu Çin-Güney Kore modeli tartışmalarına, bunlarla benzerlikle yorumları yapanlara yanıt verdi. Model bir süredir uygulamadaydı ama ismi yeni konuldu. Türkiye modeli adını verdi buna. Yani Türk tipi başkanlık var Türkiye'de. Şimdi ekonomide de Türkiye modeli var. O Türkiye modelinin altyapısı hazırlandı mı? Bir hazırlık var mıydı süreci geçmişte? Bu konularda da kafalarda soru işareti var. Çünkü Eylül'de orta vadeli plan açıkladı hükümet. O orta vadeli planda kurlar şu anki seviyesinin çok çok çok gerilerinde. Yani oralarda bir hazırlık yapılmadığı anlaşılıyor. Ekim ayında bütçeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuştu. Orada da hesap edilen kur şu ankilerin çok gerisinde. Yani pek böyle geçmişe dönük bir hazırlık emaresi görünmüyor hükümetin diğer icraatlarından. Bir anda mı karar verdi? Öyle bir görüntü var ama faizin düşmesiyle ilgili görüş Cumhurbaşkanı'na aitti, o görüşünü hiç değiştirmedi, hep söylüyordu. Düşük faiz olmazsa büyüme olmaz diye bir büyüme talebi var ve düşük faizin aynı zamanda düşük enflasyonu getireceğini de düşünüyor Cumhurbaşkanı. Ama faizler düşmesine rağmen Türkiye'de enflasyonda inanılmaz bir artış da var. TÜİK rakamlarına bile göre %20 civarında bir artış gerçekleşti. Ama hissedilen enflasyon onun çok çok üzerinde. Kasım ayı başından beri kurlardaki artış %60'ları buldu. Bunun enflasyona etkisinin en az 25-30 puan olacağı beklentisi hakim. Aralık ayındaki enflasyonun, aylık enflasyonun %10'un üzerine çıkması bekleniyor. TÜİK rakamlarıyla söylüyorum bunları. Yani yeni yıla %30 enflasyonla girecek büyük olasılıkla Türkiye. Peki fiyatlar niye artıyor? Yeni ekonomi model uygulanıyor. Kurların artışı faiz indiriminden değil diyor hükümet. Peki neden? Spekülatörlerden, dışarıdan gelen saldırılardan gibi açıklamalarla bu sorular geçiştiriliyor. Ama Türkiye'deki ekonomistler bu meselenin aslında Türkiye'nin kendi inisiyatifiyle ortaya çıktığını, bu krizin kendi aldığı kararlarla ortaya çıktığını net bir şekilde söylüyorlar. Önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler de maalesef çok parlak değil. Çünkü fiyat artışları hala devam ediyor. Birçok yerde artık Türk lirası üzerinden bir vade uygulaması yok. Peşin satışlar yapılıyor. Hatta peşin bile satışlarda dolar üzerinden anlık fiyatlar veriliyor. Ya da bazı satıcılar bu kaotik ortamın bitmesini bekliyorlar. Ürünlerini satmaya çok fazla istekli görünmüyorlar. Sattıktan sonra zam geldiğini ve yerine koymakta güçlük çektiklerini söylüyorlar. Dediğim gibi karışık bir ortam var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu ortamın kısa sürede sakinleşeceği görüşünde ve 3-5 ayda, 6 ayda Türkiye'nin uyguladığı ekonomik politikanın olumlu sonuçlarını göreceğini, bunun meyvelerini toplayacağını söylüyor. Diğer bütün ekonomistlerin aksine. Çünkü onlara göre bu gidişin sonu pek parlak değil. Türkiye eğer böyle kurları bırakırsa, işte önümüzdeki dönemde ihracat artacak, dolar fazlalaşacak, cari fazla verilecek ve dolar fazlalaştığı için kurlar aşağıya doğru inecek, o enflasyonu da aşağı çekecek gibi bir beklenti içinde görünüyor hükümet. Bu beklentinin gerçekçi olmadığını düşünüyor iktisatçılar. Türkiye'de bu derece bir enflasyon ki hiper enflasyona bir gidişten de bahsediliyor. Bu kadar yüksek bir enflasyon varken insanların elinde Türk lirası bulundurmayacağı görüşünü savunuyorlar. Onlar işte miktarına göre eğer çok parası varsa gayrimenkule yatırıyor ki Türkiye'de gayrimenkul satışları arttı. Eğer biraz daha az parası varsa otomobile yatırıyor ki ikinci el dahil olmak üzere Türkiye'de otomobil fiyatları uçtu. Yani tam bir dengesizlik durumu hakim. Daha az parası varsa otomobil de alamıyorsa bu sefer işte dolarla altınla kendi parasının değerini, kendi birikiminin değerini korumaya çalışan bir grupla karşı karşıyayız. Önümüzdeki dönemde Türk lirasına yeniden güven gelir mi? Bu nasıl gelir? Faizlerde artışı kesinlikle sistemden çıkarttığına göre hükümet hangi çıpayla bunu ortaya koyacak? Bu sorular hala yanıtsız. Ama ortaya çıkan bu sıkıntılı tabloyu gidermek için özellikle dar gelirlerle ilgili önemli kararlar da alınıyor. Onlardan ilki asgari ücretle ilgili oldu. Asgari ücret %50 oranında arttırıldı. 4.250 liraya çıkartıldı. Ama muhalefete göre çalışanların yine de refahlarında bir eksilme var. Çünkü 384 dolar lık bir asgari ücret vardı yıl başında 2021'e başlarken. Bugün o asgari ücret çok ciddi miktarda erimiş durumda. Verilen yeni asgari ücret ise o günkü asgari ücretin dolar bazında 113 dolar gerisinde. Yani hem %50 artış var hem de 110 dolarlık bir kayıp var. Hatta işçi sendikaları bugünden önümüzdeki dönemde 3-5 ay sonra yeniden bir asgari ücret belirlenmesi gerektiğinin de altını çiziyorlar. Yani bütün dengeler temelden sarsılmış durumda Türkiye'de. Hükümet ise buradan bir beklenti içerisinde önümüzdeki dönemde işte dış borç sorununun ortadan kalkacağı, daha çok dövizin gireceği ve döviz girdisiyle birlikte enflasyonun aşağı çekileceği bir dönem beklentisi içerisinde. Bunun dışında ekonomik yapının, modelin altyapısına ilişkin herhangi bir değerlendirme bugüne kadar duymuş değiliz isminden başka. Yeni Bakan Nurettin Nebati o ismi verdi ve Türkiye modeli dedi. Bakalım şimdi Türk tipi başkanlık sistemiyle birlikte Türkiye yeni ekonomi modeline de Türkiye modeli adını verdi ve onunla yola devam ediyor görünüyor ama genel olarak hayat pahalılığından, fiyatların yüksekliğinden ve durmamasından çok ciddi bir şikayet var. Türkiye genelinde bu net bir şekilde ortaya çıkmış durumda.
Yavuz Bey, sonuçta siyasetçinin hedefi seçim kazanmak. Bu ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl seçim kazanacak acaba?
Valla bu model ortaya çıktığında ve kurlarla ilgili böyle bir kaygı artınca, kurlar önlenemez bir şekilde yükselince herkesin kafasında aynı soru işareti ortaya çıktı ve yani niye yapıyor bunu hükümet? Çünkü bir istikrar öyle ya da böyle devam ediyordu. Faizler evet biraz yüksekti. Malum birkaç kez de görüş değiştirdi hükümet. Berat Albayrak döneminde çok ciddi miktarda döviz rezervi satarak doları belli bir düzeyde tutmaya çalıştı. Tutamayınca bu sefer rekabetçi kur diyerek doların önünü açtı Berat Albayrak. Sonra rezervlerin o kadar eksiye düşmesi üzerine Cumhurbaşkanı önlem aldı. Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdi. Naci Ağbal'ı getirdi. Naci Ağbal %19'lara kadar yükseltti faizi. Bu sefer Naci Ağbal'ı görevden aldı Cumhurbaşkanı. Yeni gelen başkan faizler enflasyonun altında olmayacak dedi. Ama belli ki indir talimatı da almıştı. Bu enflasyonun üzerinde faiz verilemeyeceği anlaşılınca çekirdek enflasyon çıpı olarak gösterildi. Sonra çekirdek enflasyon da kurtarmadı Merkez Bankası'nı. İndirim için gerekçe olmaktan çıktı. Çünkü yükseldi. Bu sefer cari fazlayı dünyada hiçbir yerde kullanılmayan bir çıp ayı ortaya koydu. Ve böylece aslında çıpasız kalmış oldu. Arda arda faiz indirimleri gerçekleşti. Burada da dolar yükseldi, enflasyon yükseldi, hayat pahalılığı arttı. Belli ki hükümet bu hayat pahalılığını bir miktar dar gelirlerin gelirlerini yükselterek aşmaya çalışacak. Şimdi asgari ücrete ciddi bir zam verildi. Sonra emekliler ve memurlar için de yüksek miktarda bir zam beklentisi var. Ekonomistler bunun da enflasyona olumsuz etki yapacağı görüşündeler. Yani bir enflasyon, yüksek kur, düşük faiz sarmalına girmiş görünüyor Türkiye. Geçmişte de yaşadı bunu, faiz arttırarak bundan kurtulmuştu. Şimdi yalnız siyaseten bağladı hükümet kendisini. Önümüzdeki dönemde de gerçekten bir başarı beklentisi var. Yani Cumhurbaşkanı'nın istişare ettiği ekonomistler belli ki 5-6 ay sonra bir rahatlama öngörüyorlar. Özellikle turizm sezonu başladıktan sonra. Diğer ekonomistler bunu öngörmüyor. Hatta bu şekilde 2023'e kadar hükümetin bu sistemde devam etmesini imkansız görüyorlar. Böyle giderse bir ödemeler dengesi kriziyle de karşı karşıya kalabilir diyorlar. O nedenle siyaseten bakıldığında bazı gözlemciler hükümetin bunu geçici bir refah yaratarak erken seçime girişin yolu olarak denediği görüşündeler. Ama bunların sayısı az. Daha fazla gözlemci ise Cumhurbaşkanı tanıyanlar da dahil olmak üzere iktidarını bir gün bile erken bırakmak istemez. Mecbur olmazsa erken seçim yapmak istemez. Gerçekten inandığı için böyle bir şey yapıyor. Biz bugüne kadar ne krizler gördük diye bakıyor Cumhurbaşkanı diyor Cumhurbaşkanı tanıyanlar. Hepsinden sağ salim çıktık, başarılı çıktık. Bunu da atlatacağız ve başarıyla atlatacağız. Toplumu da rahatlatacağız gibi bir yaklaşım içerisinde her ne kadar işte diğer bilimsel bakan olaya siyasetçilerin itiraz etmiş olmalarına rağmen gerçekten Türkiye'de ismi olan, söylediklerine güvenilen hemen hemen bütün iktisatçılar bu gidişin iyi bir gidiş olmadığı görüşündeler ama Cumhurbaşkanı bu konuda hayli ısrarcı, inatçı. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı da biz bu işle bu sistemle bu işi halledeceğiz. Türkiye'nin yıllardır cari açık vermesine neden olan sistemden vazgeçiyoruz. Ben burada başarılı olmak zorundayım diye bir açıklama yaptı. Hatta açıklaması epeyce de tepki gördü. Çünkü başarısız olursam üzülürüm dedi. Üzülmek tek başına Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu tabloyu açıklamaktan hayli uzak. Ben çok şey kaybederim dedi başarısız olursam. Çalışanlar belki enflasyon karşısında ezilir maaşları ama biz babadan gördük. İnsanın gördüğünden geri durması zor. O nedenle benim kaybedeceğim şey çok daha fazla 1.000 kişi çalıştırıyorum dedi. Bakanın bir de ticari işletmesi var, aile işletmesi. Ondan bahsetti. O da çok tepki gördü. Yeni bakan bu şekilde başladı göreve. Bu modele sahip çıkıyor bir öncekinin aksine. Cumhurbaşkanı sahip çıkıyor. İktisatçıların tamam bu modelin başarısından kaygılı ve gidiyoruz Türkiye'de bir yerlere. Ama giderken de fiyatların her geçen gün arttığını, sistem biraz daha karmaşık hale geldiğini, hayatın pahalandığını, özellikle ithal ürünlere ulaşmanın zorlaştığını, ev almanın, araba almanın dar gelirler açısından hemen hemen imkansız hale geldiğini de izleyerek gidiyoruz.
Yavuz Bey, son dönemde ana muhalefet partisi lideri, CHP lideri Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığını istediğini açıkça ifade ediyor. Kılıçdaroğlu'nun İyi Parti liderini ikna etmesi aslında aday olması için yeterli gibi görünüyor. Kılıçdaroğlu son dönemde söyledikleriyle kamuoyu önünde Akşener'i ikna etmeye mi çalışıyor acaba?
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği artık açık. Biraz daha net bir şekilde de söylüyor bunu. Yani eğer ittifak ortakları evet derse neden olmasın diyerek daha netleştirdi bu yaklaşımını. Bir süredir de zaten ben diye konuşuyor. Propaganda dili farklılaştı. Ve bir de nabız ölçüyor aslında. Kemal Kılıçdaroğlu bugün ortaya çıkan muhalefet ittifakının mimarı. Aslında siyasette bulunan herkes de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığını hak ettiğini düşünüyor. Ama bazı kesimlere göre de Kılıçdaroğlu'nun seçimlere girmesi diğer adaylara göre daha riskli kazanma açısından. Hatta İyi Parti'de de bu kaygıların olduğu belirtiliyor. Bazen bunlar yüksek sesle de dile getiriliyor. Ben bugünden yarına bir adaylık açıklaması yani ittifak arasında görüşerek bir aday isminin üzerinde uzlaşıldığının açıklanmasını beklemiyorum. Seçim tarihi belli olmadan böyle bir yöntem uygulanmayacak. Biraz nabız tutacak Kemal Kılıçdaroğlu. Seçim tarihi yaklaştığında muhtemelen anketler bütün partilere gidecek. Sonra liderler oturacaklar. Hem bir model konuşacaklar, hem bir geçiş dönemi konuşacaklar, hem de Cumhurbaşkanı adayı konuşacaklar. Orada İyi Parti biz kazanacak adayla gitmek isteriz diyerek tavrını ortaya koydu. Meral Akşener'in aday olmayacağı artık net, ben başbakan adayıyım dedi. Eğer Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında bir risk oluşturacağı görünürse, bunu Kılıçdaroğlu kendisi de görse, adaylıkla ilgili geri çekilme ihtimali yüksek bunu gördüğü anda. Ama CHP içinde özellikle Kılıçdaroğlu'nun çevresinde birçok siyasetçi artık Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının kesinleşmesi gerektiğini düşünüyor. Dediğim gibi Kılıçdaroğlu biraz daha farklı bir siyasetçi. Bu durumu tartıp önümüzdeki dönemde bir risk oluşturursa kazanması muhtemel başka bir adayla seçime giderse de bu Türkiye açısından sürpriz olmaz. Ama dediğim gibi bir süre Kılıçdaroğlu kendisi de istediği için bir süre hem nabız tutacak hem anket sonuçlarına bakacak ve bu durumu değerlendirecek. Seçim kapıya geldiğinde ise ittifak ortaklarıyla oturacak. Burada sadece Akşener'den bahsetmemek lazım. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da görüşü önemli. Kılıçdaroğlu onu önemsiyor. Belki önümüzdeki dönemde Ahmet Davutoğlu da girecek bu sistemin içine. Belki Ali Babacan da girecek yine ittifakın içine. Ve ittifak içinde isim üzerinde bir konuşma, tartışma olacak ve o uzlaşmaya göre de hareket edilecek. Dediğim gibi bugünden baktığımızda Kılıçdaroğlu önde gibi görünse de önümüzdeki dönemde halkın vereceği tepkiye göre durum değişebilir.
Yavuz Bey, Millet İttifakı'nın fikir birliğinde olduğu konulardan en öne çıkanı parlamenter sistemi geri getirme planı. Her şeye rağmen AK Parti birinci parti hala. Parlamenter sistemde AK Parti'nin başbakanlığı alma şansı daha fazla değil mi mevcut durumda?
Şimdi bir parlamenter sisteme dönüş konusunda muhalefette tamamıyla görüş birliği var. Evet, AK Parti de şu anda birinci parti. Ama 7 Haziran seçimlerinde AK Parti birinci parti olmasına rağmen tek başına hükümet kurma yeterliliğine de sahip olmamıştı. Yani bugün seçim olsa AK Parti alacağı oyla tek başına hükümet kurabilecek pozisyonda değil. Özellikle ittifak sistemleri de bu seçimde uygulanacağı için. Yani baraj %10 olsa da ittifakla giren partiler barajdan etkilenmiyorlar. O nedenle Millet İttifakı'nın ya da Muhalefet İttifakı'nın bloğunun hükümet olma olasılığı daha yüksek Cumhur İttifakı'na göre. Bugünkü tabloya bakıldığında yani geçmişteki 2001'deki seçimlerden çok farklı. 2001'de bu oyla tek başına ezici çoğunlukla iktidar olmuştu AK Parti ama bugün öyle bir şansı yok. 7 Haziran'da da aslında bunun bir örneği yaşandı. Bugün de benzer bir örnek var. Yani hem AK Parti ve MHP'nin ikisinin birlikte oyları parlamenter sistem olsa bile orada iktidar olmak için yeterli değil. Zaten muhalefet bloğu da bunun farkında. Ne olursa olsun ama tek kişiye bu kadar büyük yetki verilen bir sistemin Türkiye'nin canını yaktığını düşünüyor muhalefet ittifakı. Türkiye'nin hayrına olmadığını düşünüyor. İktidarı kaybetseler bile bu sistemden vazgeçme konusunda kararlı görünüyorlar. Ama bu nasıl olur? Bir anayasa değişikliği şart. Mecliste anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşırlar mı? İyi Parti Genel Başkanı'na bu sorulduğunda eğer Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı kazanırsa, mecliste de çoğunluğu elde ederse parlamenter sisteme dönüş konusunda ilk talepkar olacak parti AK Parti olacaktır dedi. Böyle bir tablo da ortaya çıkabilir. AK Parti de parlamenter sistem için Millet İttifakı ile muhalefet bloğu ile birlikte hareket edebilir. Eğer böyle bir tablo ortaya çıkarsa. Yani siyaset bu. Çok fazla senaryo var önde. O senaryolar biraz azalarak seçimlere doğru gidilecek. Seçim sonuçları da aslında nasıl hareket edilebileceğini, sınırların ne olacağını gösterecek. Ama bugünden görünen parlamenter sistem konusunda özellikle muhalefet bloğunda hiçbir tereddüt yok.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.